Ayrım 3. Ballı Künefe Öyküsü. Diğer kaynaklarda eskici Maruf ve karısı Fatıma'nın öyküsü olarak geçiyor. Çevirenin notu. Anlatılanlar arasında anlatırlar ki, ey bahtı güzel şah, vaktiyle Kahire denen korunaklı kentte huyu güzel ve cana yakın, ilgilere layık bir eskici yaşarmış. Bu eskici yaşamına eski pabuçları onararak kazanırmış. Adı Maruf olan bu eskicinin her durumda ululanası Nasip Dağıtıcı'nın başına sardığı, adı Fatıma olan zift ve katranda kaynayası uğursuz bir karısı varmış. Ama komşuları onu sıcak tezek diye anarlarmış. Çünkü gerçekte kocası eskicinin yüreği üzerinde dayanılmaz bir yakı ve ona yaklaşanların gözleri için kara bir bela kesilirmiş. Bu uğursuz karı erkeğinin iyiliğini ve sabrını kötüye kullanır, ona günde 1000 kez küfreder, hakaretler yağdırırmış ve geceleri de asla rahat yüzü göstermezmiş. Bahtsız adam da onun kötülüklerinden çekinir ve yaptığı fenalıklardan tir tir titrermiş. Çünkü sakin, akıllı, duyarlı, fakir ve sade koşullarda yaşayan biri olsa da ününü korumakta titiz bir adammış. Gürültü ve haykırışlardan sakınmak için de tüm kazancını karısının, bu kuru, kötü ve geçimsiz kadının ihtiyacını gidermek için sarf edermiş. Şayet bir talihsizlik olur da o gün yeterince para kazanmamış olursa, karısı bütün gece rahat ve huzur vermeden başının üzerinde korkunç fırtınalar kopararak kulaklarını haykırışlarla doldururmuş. Böylece gecelerini bahtının kitabında yazılı olandan da daha karanlık hale getirirmiş. Bu durum şairin şu dediklerine de uyarlanabilirmiş. Karımın, şu uyuz paçalının yanı başında ne çok mutsuz gece geçiriyorum. Ah, düğünümün karanlık gecesinde neden acaba ruhunu hapşırarak terk etmesi için bir bardak soğuk zehir sunmadım ona? Uğradığı bunca derin üzüntülere katlanan bu Eyüp sabırlı kişinin bakın başına neler gelmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 960. gece olunca demiş ki, uğradığı bunca derin üzüntülere katlanan bu Eyüp sabırlı kişinin başına bakın neler gelmiş. Gerçekten bir gün, Allah bizi böylesi günlerden ırak eylesin, eşi yanına sokulmuş ve ona, ey Maruf, bu akşam eve dönerken balla yapılmış künefe tatlısı getirmeni istiyorum demiş. Zavallı Maruf da ona, ey amcamın kızı, Kerim Tanrı, bu ballı künefeyi almak için gerekli parayı kazanmama yardım ederse, kuşkusuz onu almak başım üzerine, gözüm üzerine olacaktır. Çünkü bugün dua ve barış üzerine olası Muhammed'in adını anarak söyleyeyim ki, üzerimde hiç para yok. Ama Tanrı'nın acıması boldur ve güç olan şeyleri bizim için kolaylaştırır, diyerek yanıt vermiş. Ama cadaloz kadın, sen şimdi yardımcı olsun diye işe Allah'ı mı karıştırıyorsun? Sanıyor musun ki canımın çektiği bu tatlıyı Tanrı'nın kutsaması üzerine olsun ya da olmasın diye bekleyip duracağım? Günlük nafakanı kazan ya da kazanma, ben 100 dirhem. Aslında mardrüste 1 ons, 31,56 gram olarak geçiyor. Biz kadının doymazlığını düşünerek böyle bir ölçü koyduk. Çevirenin notu. Ballı künefeyi isterim. Ve de hiçbir zaman arzumun yerine getirilmemesine dayanamam. Bahtın sana gülmez de, bu akşam eve elinde künefe olmaksızın gelirsen, başının üzerinde geceyi, seni benim elime teslim eden bahtından da fazla karartırım, diye haykırmış. Bahtsız Maruf, Allah rahimdir, kerimdir, sadece ona başvurmaktayım, diyerek iç geçirmiş. Ve zavallı, alnında keder ve sıkıntı terleri belirirken, evinden dışarı çıkmış. Gidip pabuççular çarşısındaki dükkanını açmış ve ellerini göğe kaldırarak, ''Sana yalvarırım Tanrım, bana bugün 100 dirhemlik bir künefe parası kazandır ve beni bu gece bu kötü karının hışmından koru.'' diye dua etmiş. Ama sefil dükkanında epeyce beklediği halde hiç kimse ona herhangi bir iş getirmemiş. Öyle ki günün sonunda eve akşam yemeği için ekmek alacak kadar bile para kazanamamış. O zaman yüreği sıkıntılı ve karısına karşı duyduğu korkuyla dolu dükkanını kapatmış ve kederli bir halde evinin yolunu tutmuş. Çarşıda yol aldığı sırada tam da daha önce pabucunu onardığı için sahibini tanıdığı künefe ve diğer tatlıları satan bir tatlıcı dükkanının önünden geçiyormuş. tatlıcı da marufu, umutsuzluğa gömülmüş ve sırtı ağır bir kederin yükü altındaymışçasına bükülmüş bir halde geçerken görmüş ve ona, ''Maruf usta, neden gözyaşı döküyorsun, derdinin sebebi nedir, gel içeri gir de biraz dinlen ve başına ne gibi bir dert geldiğini anlat.'' demiş. Maruf da tatlıcının güzelimce mekanına yaklaşmış ve selamlaşmalardan sonra, ''Acıması bol Tanrı'dan başka başvurulacak varlık yoktur. Kötü baht peşimi bırakmıyor. Benden akşam yenecek ekmeği bile esirgiyor.'' demiş. Tatlıcı bilgi almakta ısrar edince, Maruf ona karısının isteğini ve o gün para kazanamadığından dolayı yalnız künefe değil, bir ekmek somunu bile almasının imkansız olduğunu bildirmiş. Tatlıcı Maruf'un bu sözlerini işitince babacan bir tavırla gülmüş ve ona, ''Ey Maruf usta, sen bana hiç değilse kendisine götürmek üzere amcanın kızının kaç dirhem künefe istediğini söyleyebilir misin?'' demiş. O da, ''100 dirhem ona yeter herhalde.'' diye yanıt vermiş. Tatlıcı da, ''Bunda bir uygunsuzluk yok. Ben sana 100 dirhem künefeyi borç olarak veririm. Sen de nasip dağıtıcının cömertliği senden yana olduğunda parasını bana ödersin.'' diye yeniden söz almış. Ve içinde bal ve tereyağından yapılmış künefenin yüzmekte olduğu büyük tepsiden pekala 100 dirhemden daha fazla çekebilecek büyüyecek bir parça kesmiş ve bunu kendisine, ''Bu iyice tatlandırılmış künefe, şahların sofralarında yenilmeye layık bir tatlıdır. Şunu da söyleyeyim ki, ben onu arı balı yerine şeker kamışından çıkarılmış şekerle tatlandırdım. Çünkü böyle yapılınca çok daha lezzetli oluyor.'' diyerek Maruf'a teslim etmiş. Ve arı balıyla şeker kamışının şekeri arasındaki ayrımı bilmeyen zavallı Maruf da, ''Senin cömert ellerinden kabul olunmuştur.'' diyerek yanıt vermiş. Tatlıcının ellerini öpmek istemiş. O da kesinlikle bunu önleyerek fazladan, ''Sen bu künefeyi amcanın kızı için aldın ama akşama sen kendin ne yiyeceksin? Sen de Tanrı'nın kısmeti olan şu peynirle ekmeği al ve bana da teşekkür etme. Çünkü ben sadece aracıyım.'' demiş. Ve Maruf'a mübarek tatlıcı aynı zamanda taze, pişkin ve mis gibi kokan bir somunla incir yaprağına sarılmış büyüyecek bir parça peynir vermiş. Bütün yaşamı boyunca bu kadar çok hayırla karşılaşmamış bulunan Maruf, bu hayırsever tatlıcıya nasıl teşekkür edeceğini bilememiş. Gözlerini göğe kaldırarak kendisine iyilik yapan bu kişiye olan minnet duygularına şahitlik etmesini Tanrı'dan dileyerek oradan ayrılmış. Elleri künefe, güzel ekmek somunu ve beyaz peynir parçasıyla yüklü olarak evine ulaşmış. İçeri girer girmez karısı sert ve tehdit eden bir sesle, ''Künefeyi getirdin mi?'' diye haykırmış. O da, ''Tanrı cömerttir, işte burada.'' diye yanıt vermiş. Sonra tatlıcının kendisine ödünç verdiği tabakta tatlı içinde yüzen gevrek künefeyi tüm ince güzelliğiyle karısına sunmuş. Ama uğursuz kadın daha gözlerini tabağa diker dikmez keskin bir iğrenme feryadı kopararak elleriyle yüzünü örtmüş ve, ''Tanrı taşlanası şeytanın belasını versin. Ben sana ballı künefe getirmeni söylememiş miydim? Sen kulak asmamış, bana kamış şekerinden yapılma bir şey getirmişsin. Beni kandıracağını ve de bana bunu yutturacağını mı sandın sen? Ah sefil, sen beni arzuma kavuşturmayıp öldürmek mi istiyorsun?'' demiş. Zavallı Maruf da bu kez öngörmekten uzak bulunduğu bütün bu öfkeden yıkılmış, titreyen bir sesle mazeretler kekeleyerek, ''Ey iyi kimselerin kızı, bu künefeyi ben satın almadım ama Tanrı'nın hayır yapmayı seven bir yürek bağışladığı falan tatlıcı durumuma acıyarak bana ödünç olarak sağladı. Ödemek için de herhangi bir süre tanımadı.'' demiş. Ama o korkunç cadaloz, ''Bütün bu söylediklerin laftan ibaret. Bunların hiçbirine değer vermiyorum. Al da bu şekerli künefeyi başına çal. Ben yemem bunu.'' diye haykırmış. Bunları söyleyerek künefe tabağını içindekilerle birlikte başına fırlatmış. ''Kalk bakalım şimdi pezevenk, git bana ballı künefe ara bul.'' diye eklemiş. Bu sözleri söylerken kocasının çenesine öylesine bir yumruk savurmuş ki adamın ön dişlerinden biri kırılmış, dökülen kan sakallarından süzülüp göğsüne akmış. Karısının bu sonuncu saldırısı üzerine zavallı Maruf, şaşırıp sonunda sabrı da tükendiğinden cadaluzun kafasına hafifçe vuracak olmuş. Ama karısı onun can havliyle yaptığı bu tehlikesiz hareket yüzünden iyice kudurarak adamın üzerine atılmış ve elleriyle sakallarının tellerini birer birer yolmuş. Bir yandan da alabildiğine bağırarak İmdat ey Müslümanlar, bu herif beni öldürüyor diye haykırıyormuş. Ama anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 961. gece olunca demiş ki, ama karısı onun can havliyle yaptığı bu tehlikesiz hareket yüzünden iyice kudurarak adamın üzerine atılmış ve elleriyle sakallarının tellerini birer birer yolmuş. Bir yandan da alabildiğine bağırarak, ''İmdat ey Müslümanlar, bu herif beni öldürüyor!'' diye haykırıyormuş. Bu haykırışları duyunca komşuları koşuşup ikisinin arasına girmiş ve talihsiz Maruf'un sakalını uğursuz karısının kasılmış parmaklarından güçlükle kurtarmışlar. Bu öfkeli kadının koparmış olduğu sakal tellerini hesaba katmaksızın kan içinde kalmış yüzünü, kirlenmiş sakallarını, kırılmış dişini görmüşler. Karısının davranışının kötülüğünü uzun zamandır bildikleri için bu kez de onun bu uğursuz kadının kurbanı olmuş bulunduğunun kesin kanıtlarını görerek kadına öğütler vermiş ve ondan başka herkesi utandırıp doğru yola sokacak mantıksal konuşmalar yapmışlar. Ve onu böylece ayıplayarak, ''Biz hepimiz her zaman balda tatlılaştırılmış künefe kadar şekerli künefe de yeriz ve onu balda hazırlanmış olandan çok daha iyi buluruz.'' Öyleyse şu zavallı kocanın senin reva gördüğün bunca kötü davranışı ve de dişini kırışını, sakalını yoluşunu hak etmiş olmak için işlediği suç nerede kalıyor diye eklemişler ve hep bir ağızdan onu lanetleyerek kendi yollarına gitmişler. Onlar gider gitmez felaket cadaloz, bütün bu olaylar olurken bir köşede sessiz sedasız beklemekte olan Maruf'un yanına yaklaşmış ve ona öfkeli olduğu kadar kısık bir sesle, ''Ah! Demek ki komşuları bana karşı böyle kışkırtıyorsun öyle mi? Pekala ama bekle bakalım başına neler gelecek.'' demiş. Oradan pek uzakta olmayan bir yere gidip oturmuş ve kaplansı gözlerle bakarak ona karşı müthiş planlar kurmaya başlamış. Maruf da dayanamayarak yaptığı o yeğeni davranıştan pişman olarak onu nasıl yatıştıracağını bilemiyormuş. Sonunda kırılan tabağın parçaları arasında yerlere saçılmış bulunan künefeleri toplamaya ve onları uygun şekilde düzene koyarak ve utanarak, ''Allah aşkına amcamın kızı, yine de şu künefeden bir parça ye, yarın Allah isterse sana bir başkasını getiririm.'' diyerek karısına sunmuş. Ama kadın bunu ayağının bir vuruşuyla ve ''Tatlını al da defol, ey tamirci köpeği! Senin tatlıcıların pezevenkliğini yaparak getireceğin şeye dokunur muyum sanıyorsun? İnşallah yarın senin elini boyuna nasıl katacağımı görürsün.'' diyerek reddetmiş. O zaman talihsiz adam sonuncu uzlaşma girişiminin de böylece reddedildiğini görünce bütün gün hiçbir şey yememiş olmasından dolayı sabahtan beri içine ezen açlığını gidermeyi düşünmüş. Kendi kendine, ''Madem ki bu harika künefeyi yemek istemiyor, ben kendim pekala yerim onu.'' demiş. Tabağın önüne oturmuş, boğazını tatlı tatlı okşayan bu lezzetli tatlıyı yemeğe koyulmuş. Sonra da pişkin somuna ve peynir parçasına saldırmış. Tepsinin üstünde hiçbir şey bırakmamış. Hepsi bu kadar. Karısı da ona ateş saçan gözlerle bakıyor ve her lokmayı yuttukça durmadan, ''İnşallah boğazında kalsın da boğul.'' veya ''İnşallah yediklerin zehir zıkkım olsun.'' ya da bunlara benzer boş sözler söyleyip duruyormuş. Acıkmış Maruf hiçbir şey söylemeksizin ciddi ciddi yemeği sürdürüyormuş. Bu da sonunda eşini öfkenin doruğuna çıkarmış ve ansızın ayağı fırlayıp peri tutkunu gibi hönkür diyerek elinin altına ne geçerse adamın başına atmaya başlamış. Sonra da yatağa gidip sabaha kadar uyumuş, uykusunda bile küfürler savurmuş. Maruf da bu kötü geceden sonra erken saatte kalkmış ve çabucak giyinerek bahtın o gün kendisine gülmesi umuduyla dükkanına gitmiş. Aradan birkaç saat geçince iki güvenlik görevlisi gelerek kadının buyruğuyla onu tutuklamış ve kolları ardına bağlı çarşılar boyunca onu sürükleyerek mahkemeye getirmişler. Maruf büyük bir şaşkınlıkla karısını kolları sargıyla sarılı, başına kanlı bir örtü bağlamış ve parmakları arasında kırık bir diş bulunduğu halde mahkemede beklerken görmüş. Kadı da dehşete düşmüş tamirciyi görünce ona, ''Şuraya doğru ilerle bakayım. Sen amcanın kızı, karın olan bu zavallı genç kadına, yüceler yücesi Tanrı'dan korkmadan böyle kötü davranmaya ve acımadan kolunu dişini kırmaya utanmadın mı?'' diye haykırmış. Maruf da duyduğu dehşetten ötürü yer yarılıp içine girmeyi düşünüp şaşkınlıkla başını önüne eğmiş ve sesini çıkarmamış. Çünkü Barış'a olan sevgisi ve karısının onurunu ve ününü saklamak arzusu içinde, gerektiğinde komşularını şahit olarak çağırarak lanetli kadını suçlamak istemiyor, onu itham ederek kötülüklerini ortaya saçmaktan kaçınıyormuş. Kadı da bu susmanın onun suçluluğunun kanıtı olduğuna inanarak cezayı yerine getirenleri çağırmış ve onu yere yıkıp tabanlarına yüzer sopa vurmalarını buyurmuş. Bu hüküm hemen oracıkta zevkten titreyen alçak karısının önünde yerine getirilmiş. Maruf da mahkemeden çıkınca adeta sürüklenerek zorla yürümüş. Evine dönmekten ve karısının uğursuz yüzünü görmektense bundan böyle kızıl ölümle ölmeyi yeğlediğinden Nil'in kenarında bulunan harabe halindeki bir evi mesken tutmuş ve orada yokluk ve yoksunluk içinde ayaklarını ve bacaklarını şişiren darbelerin etkisinden kurtulmayı beklemiş. En sonunda ayağa kalkabilmiş ve Nil'den aşağı seyretmekte olan bir dahabiyeye yolcu olarak binmiş. Dimyat'a ulaşarak orada bir filikanın yelken onarıcısı olarak görev almış ve bahtını bahtların sahibinin ellerine teslim etmiş. Böylece denizcilikte birkaç hafta geçirdikten sonra çalıştığı filika korkunç bir fırtınaya kapılmış ve içinde bulunan her şey ve herkesle denizin dibine boylamış. Herkes denize batıp ölmüş. Maruf da aynı şekilde denize batmış ama ölmemiş. Çünkü yüceler yücesi Tanrı onu korumuş ve eline büyük bir direkten kopmuş bir tahta parçası tutuşturarak boğulmaktan kurtarmış. Buna sımsıkı sarılarak ve tehlike kendisini güçlü kıldığından harcadığı olağanüstü çabalar sayesinde ata biner gibi üstüne çıkmış. O zaman ayaklarıyla suyu kürek gibi döverek yol alırken dalgalar onunla oynuyor ve bazen sağa bazen sola savuruyormuş. Böylece bir gün bir gece denizin dibini boylamadan mücadelesini sürdürmüş. Bunu izleyerek rüzgarlar ve akıntılarla içinde güzel evlerin yükseldiği bir ülkenin kıyısına sürüklenmiş. İlkin kıyıda uzanıp kıpırtısız ve baygın olarak kalmış ve de derin bir uykuya dalmakta gecikmemiş. Uyandığında şahane biçimde giyinmiş ve ardında kollarını kavuşturmuş iki kölesi dinelmekte olan bir adamın üzerine eğilmiş olduğunu görmüş. Bu zengin kişi Maruf'a garip bir dikkatle bakmakta imiş. Sonunda onun uyandığını görünce, ''Tanrı'ya övgüler olsun ey yabancı, kentimize hoş gelmişsin.'' diye haykırmış. Ve de, ''Tanrı seni esirgesin, söyle bakalım sen hangi ülkenin, hangi kentinden buraya geldin? Çünkü kılığına bakarak senin Mısırlı olduğunu tahmin ediyorum.'' diye eklemiş. Maruf da, ''Doğrudur söylediğin efendim, ben Mısır halkından biriyim ve Kahire benim doğduğum ve oturduğum kenttir.'' diye yanıt vermiş. Zengin adam da heyecanlı bir sesle, ''Acaba sana Kahire'nin hangi mahallesinde oturduğunu sorsam fazla meraklı sayılır mıyım?'' diye sormuş. O da, ''Kızıl Sokak'ta efendim.'' diye yanıt vermiş. O zaman adam, ''Peki bu sokakta oturmakta olan kimleri tanıyorsun ve senin mesleğin nedir kardeşim?'' diye sorunca da, ''Benim mesleğim ve işim pabuç tamirciliğidir efendim. Eski pabuçları tamir ederim. Tanıdığım kişilere gelince bunlar kendi türünden sıradan insanlardır. Ama onurlu ve saygın kişilerdir. Adlarını soruyorsan birkaçını söyleyeyim.'' diye yanıt vermiş. Ve Kızıl Sokak'ta oturan tanıdığı çeşitli kimselerin adlarını sıralamış. Aralarında bu konuşma geçerken yüzü sevinçten aydınlanan zengin adam, ''Kardeşim, sen koku satıcısı Şeyh Ahmet'i tanıyor musun?'' diye sormuş. O da, ''Tanrı ömrünü uzun etsin, o benim duvarlarımız yan yana olan komşumdur.'' diye yanıt vermiş. Öteki, ''Şimdi kaç çocuğu var?'' diye sorunca da, ''Adları Mustafa, Muhammed ve Ali olan 3 çocuğu var. Tanrı onları kendisine bağışlasın.'' diye yanıt vermiş. ''Bu çocuklar ne iş görüyorlar?'' deyince, ''Büyüğü olan Mustafa bir medresede hocadır ve herkesin tanıdığı kutsal kitabı ezbere bilen ve onu 7 değişik tarzda okuyabilen bir bilgindir. İkinci olan Muhammed, babası gibi koku satan bir ecza taciridir. Babası doğan oğlan çocuğunun onuruna ona, kendi dükkanının yanında ayrı bir dükkan açtı. Küçükleri olan Ali'ye gelince, Tanrı onu en seçkin verileriyle donatsın, o benim çocukluk arkadaşımdır. Günlerimizi birlikte oynayarak, gelip geçene binlerce muziplik yaparak geçirmiştik. Ama günün birinde Nasranilerin oğlu olan bir Kıpti oğlanla bir halt karıştırdı. O da gidip ailesine şikayet etti. Dostum Ali de bu Nasranilerin öç almasından çekinerek kaçıp gözden kayboldu. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçtiği halde onu bir daha gören olmadı. Tanrı onu korusun ve belalardan ve uğursuzluklardan ırak eylesin demiş. Bu sözleri duyan zengin adam birdenbire kollarını Maruf'un kollarına dolamış ve ağlayarak onu bağrına basmış ve de ona ''Dostları buluşturan Tanrı'ya övgüler olsun. Ben Kızıl Sokak'ta eczacı Şeyh Ahmet'in oğlu, senin çocukluk arkadaşın Ali'yim ey Maruf.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.